Ayrım 3. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdos, Alfonso Ortiz. Sayfa 34. Hayvan Neslinin Yaratılışı. Okanogan. Dünya bir zamanlar insandı. Yaşlı kişi onu kadından yaratmıştı. Ona, üstünde yaşayan bütün canlıların annesi olacaksın, demişti. Dünya o sıra yaşamaktadır ama değişime uğratılmıştır. Toprak eti, kayalar kemikleri, rüzgarlar nefesi, ağaçlar ve otlarsa saçlarıdır. Öyle seri serpe yaşar ve bizler de üzerinde sürdürürüz yaşamımızı. Ne zaman kıpırdansa depremler olur. Yaşlı kişi kadını alıp da onu yeryüzüne çevirdiğinde, etlerinin bir bölümünü insanların çamur ya da kilden yaptığı gibi yuvarlayarak top haline getirdi. Bu topların ilk grubuyla en eski insanları yarattı, yeryüzünün varlıkları olarak. Bu eskiler insan oldukları kadar hayvandılardı. Bazıları şeklen insana benzese de diğer bazıları hayvanlar gibi dört ayak üstünde yürüyordu. Bazıları kuşlar gibi uçabilirken diğerleri balık gibi yüzebiliyordu. Ama geyikler asla bu eskilerden değildi. Onlar hep hayvandılar bugün de oldukları gibi. Eskilerin yanı sıra o zamanlar gerçek insanlar ve hayvanlar da yaşıyorlardı yeryüzünde. Yaşlı kişi insanları dünyadan aldığı en son çamur toplarından yarattı. Onları uzun uzun yoğurduktan sonra kızılderili şekline soktu ve nefesiyle üfleyerek can verdi. Bunlar o kadar cahildiler ki yaşlı kişinin yarattıklarının içinde en acizlerindendiler. Yaşlı kişi insanları ve hayvanları üreyip çoğalabilsinler diye dişi erkek olarak yarattı. Böylelikle bütün canlılar dünyadan gelmeydiler. Etrafımıza bir göz attığımızda her yerde annemizden bir parça olduğunu görürüz. Dünyanın ilk zamanlarında zor olan şey şuydu ki, eskilerin çoğu bencilken bazıları da canavardı ve aralarında hep sorunlar vardı. Bunlar aynı zamanda bazı yönlerden çok aptaldılar. Yaşamak için avlanmak zorunda olduklarının farkında olmalarına rağmen, hangi yaratıkların insan, hangilerinin hayvan olduğunu ayırt edemez, bazen yanlışlıkla insan yerlerdi. Yaşlı kişi en sonunda, "Eğer böyle bırakacak olursam dünyada insan kalmayacak," dedi. Bunun üzerine bütün canavarları ve eskilerin içindeki bir takım kötülük dolu yaratıkları öldürsün ve kızılderilere akıl hocalığı yapsın diye dünyaya Coyote'u, çöl silkesini yolladı. Ve Coyote, kızılderilere verdiği öğütlerle yaşamı onlar için kolay ve daha iyi hale getirerek ve birçok harika işler becererek dünyayı aşılamaya başladı. 1950'li yıllarda Ella Clark tarafından kaleme alınmıştır. Taş Çocuk Brule Siyu. Anlatana bağlı olarak Taş Çocuk adlı bu Siyu efsanesi değişik formlara girmiştir. Bu aşağıda okuyacağınız Cheyenne River yerleşim bölgesinden gelen versiyon 1910 yılında Henry Crow Dog tarafından bir kamp ateşi sırasında dinlenmiştir. Kızılderililerin çok eski parlak günlerinde bir genç kız ve 5 erkek kardeşi birlikte yaşıyorlarmış. O zamanlar insanlar yiyecek peşinde koşmak zorundaymışlar. Bu yaşamlarında büyük bir yer tutarmış. Böylece kız evde yemek pişirip elbiseler dikerken erkek kardeşler bütün günlerini avlanarak geçirirlermiş. Bir gün bu aile çadırını kaldırıp bir kanyonun dibine taşınmış. Burası garip, sessiz bir yermiş ama bol suyu olan bir dere ve yeteri kadar av varmış. Kanyon yazları serin olurken kışları da sert rüzgarlara karşı onlara siper oluyormuş. Gene de kardeşler ava çıktıklarında kız hep evde oturup onları beklermiş. Bekleyip etrafa kulak verdiğinde bir takım gürültüler duyarmış. Çoğunlukla bunların ayak sesleri olduğunu düşünse de dışarı çıktığında kimseleri göremezmiş. Derken bir akşamüstü, kardeşlerden yalnızca 4'ü avdan geri dönmüş. Hep beraber bütün geceyi gözlerini kırpmadan merak içinde onu bekleyerek geçirmişler. Ertesi gün erkekler gene ava çıkmışlar ama bu sefer de yalnızca 3'ü geri gelmiş. O geceyi de kızcağız ve 3 kardeşi uyumadan merak içinde geçirmişler. Ertesi günde avdan yalnızca 2'si geri dönünce kızcağızın ve 2 erkek kardeşin işlerini bir korku kaplamış. Çok eski günlerde kızılderililerin onlara yol gösterecek ne bir kutsal ayinleri ne de duaları olmadığından o tekinsiz yerde gece dışarı çıkıp kardeşlerini aramaya cesaret edememişler. Ertesi sabah 2 kardeş gene ava çıkmışlar ama gece olunca bu sefer yalnız biri geri gelmiş. Kız artık ağlıyor, ondan bir yere gitmemesini istiyormuş. Ama yiyecek bulmak zorunda olduklarından kardeşlerin sonuncusu ve en genci olan, işlerinde en çok sevdiği kardeşi de avlanmaya gitmiş. O da diğerleri gibi geri gelmemiş. Artık zavallı kızcağıza ne su ve yiyecek getirecek ne de onu koruyacak kimse kalmamış. Kız iki gözü iki çeşme kanyondan ayrılarak bir dağın tepesine tırmanmış. Ölmek istiyor ama bunu nasıl becereceğini kestiremiyormuş. Derken yerde yuvarlak bir çakıl taşı gözüne ilişmiş. Bunun onu öldüreceğini düşünerek onu yerden alıp yutmuş. Genç kız yüreği ferahlamış bir halde çadırına geri dönmüş. Biraz su içince sanki kaya ona korkmamasını söylüyor gibi içinde bir takım kıpırtılar hissetmiş. Kardeşlerini kaybettiği için gözüne uyku girmese de içi bayağı rahatlamış. Ertesi sabah bir parça pemmikan ve çilekten başka yiyecek hiçbir şeyi yokmuş. Onları yemek ve çaydan bir parça su içmeye niyetlendiyse de aç olmadığını fark etmiş. Kendini sanki bir ziyafetten çıkmış gibi hissetmiş ve etrafta dolaşarak kendi kendine şarkılar söylemeye başlamış. Bir sonraki gün ise nedense o zamana dek hiç olmadığı kadar mutluymuş. Yalnız başına geçirdiği dördüncü günde karnında sancılar hissetmiş. Artık sonum geldi diye düşünmüş. Artık ölüyorum. Hiç aldırmamış ama öleceği yerde küçük bir erkek çocuğu doğurmuş. Şaşkınlık içinde ben şimdi bu çocuğu ne yapacağım diye mırıldanmış. Bu nereden çıktı ki? Yuttuğum taş olmalı bu. Çocuk pırıltılı gözleriyle güçlü kuvvetliymiş. Kız bir süre kendini güçsüz hissettiyse de bu yeni yaşama oğluna bakmak için ayakta kalmak zorundaydı. Ona Ian Hoxki, Stone Boy, Taş Çocuk adını takarak kardeşlerinin giysilerini sarıp sarmalamış, gün be gün büyüyüp sertilmiş hem de normal çocuklardan 10 kat daha hızlı bir şekilde. Vücudu da onlara göre pek biçimliymiş. Anne oğlunun büyük güçlere sahip olduğunu farkındaymış. Bir gün çadırın önünde oynarken tamamen kendi başına ok ve yay yapmış. Okun çakmak taşından yaptığı ucunu görünce bunu nasıl becerebildiğini merak etmiş. Belki de aslında taş olduğunu ve benim onu yuttuğumu biliyordur diye düşünmüş. Doğasında kaya olmalı. Bebek o kadar hızlı büyümüş ki kısa sürede yürümeye başlamış. Saçları da uzamış gitmiş ve o bu böyle gelişip serpilirken anne onu da diğer kardeşleri gibi kaybedebileceği endişesine kapılmış. Sık sık ağlamasına karşın çocuk hiçbir şey sormasa da olan bitenden haberi varmış gibi duruyormuş. Çok geçmeden ava çıkabilecek kadar irileşmiş ve bunun farkında olan annesi daha da fazla gözyaşı dökmeye başlamış. Stoneboy çadıra girmiş ve "Anne ağlama" demiş. "Beş tane dayım vardı biliyor musun?" demiş kızcağız. Ama birbiri ardına ava çıktılar ve bir daha geri dönmediler. Sonra ona doğumunu anlatmış. Nasıl dağın tepesine çıktığını, nasıl bir taş yuttuğunu ve nasıl içinde bir şeylerin kıpırdandığını bir bir anlatmış. "Biliyorum," demiş. "Ve şimdi kardeşlerini, dayılarımı bulmaya gidiyorum." Kız, "Ama sen de dönmezsen ben ne yaparım?" diye sızlanmış. "Ben döneceğim. Hem de dayılarımla beraber döneceğim. Ben dönene dek çadırdan çıkma." Böylece ertesi sabah Ian Hoxki gözünü açarak yürümeye başlamış. Uyuyacak uygun bir yer bulana dek kuşluk vaktine kadar yürümüş. 4 gün boyunca dolaşıp durmuş. Derken 4. günün sonunda burnuna bir duman kokusu gelmiş. Ian Hoxki, şu taş çocuk, kokunun geldiği yere doğru yürümüş. Koku onu duman deliğinden dumanlar çıkan bir çadıra götürmüş. Çadır yüzüne bakılmaz ve viran bir haldeymiş. Hoxki, çadırın içinde en az çadır kadar yüzüne bakılmaz yaşlı bir kadın görmüş. Kadın onu geçerken görünce seslenmiş ve yemeğe ve geceyi çadırında geçirmeye davet etmiş. Stoneboy biraz kafası karışık, biraz da çekinerek çadıra girmiş. Etrafına bakınca çadırın duvarına yaslanmış 5 tane kocaman denk görmüş. İyice işkillenmiş. Koca karı et pişiriyormuş. Et hazır olunca tadı pek iyi olmasa da oturup yemiş. Geç vakit kadın uyuması için ona eski püskü bir bizon derisi sermiş. İçine kurt düşen delikanlı uyanık kalmayı yeğlemiş. Kadın, "Sırtım ağrıyor," demiş. "Yatmadan evvel üstümde yürüyerek sırtımı ovar mıydın?" "Yaşlı ve tek başınayım ve ağrım için bana yardım edecek kimsem yok." Kadın yüzüstü yere uzanmış ve Stoneboy kadının sırtında yürümeye başlamış. Tam bunu yaparken geyik derisi gömleğinin altından sırtına acıyla batan bir bıçak, bir iğne ya da mızrak ucu gibi sivri bir şey hissetmiş. "Belki de dayılarımı böyle öldürdü," diye geçirmiş aklından. "Belki de ucuna yılan zehri falan sürmüştür. Tamam, öyle olmalı." Kararını veren Ian Hoxki, elinden geldiği kadar yükseğe sıçrayarak çatırdayan bir sesle kadının sırtına inmiş. Yorulana kadar zıplayıp durmuş, acuze kadın beli kırılarak can verene dek. Sonra Ian Hawksky, hayvan postlarına sarılı ve sığır derisinden kayışlarla birbirine bağlanmış o kocaman denklere doğru yürümüş. Denkleri açınca içlerinde ölü ve pestil et gibi kuru, insan denecek hali kalmamış 5 tane adam bulmuş. Bunlar dayılarım olsa gerek diye düşünmüş ama onları nasıl canlandırabileceğini bilmiyormuş. Kötü görünümlü çadırın dışında yığınla kaya ve yuvarlak akça taşlar varmış. Birden onların konuştuğunu ve dediklerini anladığını fark etmiş. Ian Hawksy, Stone Boy, sen bizden birisin. Bizden olmasın, Tunka'dan gelmesin, Ian'dan gelmesin, kulağını iyi aç da dinle. Onların dediklerini harfiyen yerine getiren delikanlı, bükülmüş çalı dallarını kullanarak küçük kubbemsi bir kulübe yapmış. Üstünü koca karının bizon derileriyle kaplamış ve 5 ölüyü kurutulmuş insanı içine koymuş. Açıklık bir yerde koca bir ateş yakmış. Kayaları tam ateşin göbeğine yerleştirdikten sonra koca karıyı yaptığı gibi yansın diye ateşin içine atmış. Kayalar ısınıp kıpkırmızı kesilince Stone Boy bulduğu bir geyik boynuzunu maşa gibi kullanarak onları tek tek kurduğu küçük kulübeye taşımış. Ian Hawksy küçük kulübesinin kapısını bizon derileriyle hava alıp vermeyecek kadar sıkı sıkıya kapatmış. Taşları yukarıdan su dökerken beni buraya getiren sizlersiniz diyerek onlara teşekkür etmiş. 4 kez su dökmüş üstlerine, 4 kez de kapıyı örten deri parçasını açıp kapatmış. Durmadan taşlarla söyleşiyor, onlar da karşılık veriyormuş. Suyu dökerken küçük kulübenin içinde öyle bir buhar oluşuyormuş ki karanlığın içinde beyaz bir pustan başka bir şey göremiyormuş. Suyu 2. kez döktüğünde bir kıpırdanma hissetmiş. 3. kez döktüğünde ise şarkı söylemeye başlamış. 4. kez suyu döktüğünde o ölü, kupkuru şeylerde şarkı söylemeye, konuşmaya başlamışlar. Ian Hawksky, Stone Boy, sanırım canlanıyorlar diye düşünmüş. Artık dayılarımla tanışmak istiyorum. Kapıyı örten deri parçasını son kez kaldırdığında tüyden bir bulut gibi göğe yükselen su buharı ile karşılaşmış. Yaktığı ateş ve ay ışığı birlikte aydınlatmışlar kanter içinde kalmış olan küçük kulübenin içini ve onların ışığında içeride oturan 5 yakışıklı genç delikanlı görmüş. Hu, Lexki, sizler dayılarım olmalısınız demiş. Genç delikanlılar gülümsemişler ve tekrar canlandıkları için mutlu olmuşlar. Ian Hawksky, annemin yani sizlerin kız kardeşinin arzusu buydu. İşte demiş, o bunu dilemişti. Kaya beni kurtardığı gibi şimdi de sizin imdadınıza yetişti işte. Ian Tunka, Kaya Tunka, Ian. Tunka Sila'ya büyük ruha tapınmayı öğrenmeliyiz artık. Bu küçük kulübe, şu kayalar, su, ateş, bunlar kutsaldır. Bundan sonra bunlardan şimdi ilk defa kullandığımız gibi faydalanmalıyız. Ruhun arındırılması için, yaşam için, vikosani için, sağlık için. Bunlar bize yaşayalım diye bahşedilmiş. Bir kabile olacağız artık. 26 Şubat 1968'de Rosebud, Güney Dakota'da Henry Crow Dog tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Henry Crow Dog, Henry Öten Köpek, görkemli yüzüyle Black Hills dağları kadar yalçın görünümlü, safkan bir CEO büyüğüdür. O cengaver, reis ve ruh dansçılarının başı, ünlü Crow Dog'un torununun torunudur. Bu ilk Crow Dog, bir zamanlar rakibi Chef Spotted Tail'i, benekli kuyruk, öldürdüğünden ötürü asılmak üzere kendiliğinden 150 mil yürüyerek mahkemeye gelmiş, ancak Kızılderili yerleşim bölgesinde yargılama yetkisi olmadığını ileri süren yüksek mahkemeci affedilmişti. Glooz Cat ve Bebek. Algonquian. Birçok Algonquian kabilesi için Maine'den Passamagu Odi gibi ulu Glooz Cat ilk insan, kültürel bir kahraman, Demiurge, Eflatun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı ilah, 3 kağıtçı ve tanrıdır. Glooz Cat, devler ve büyücüler, ırkı, Kewapuyu, kurnaz büyücüler, Magde Colin'i, gecelerin acımasız ruhu, aynı zamanda iblislerin, cinlerin, yamyamların ve cadıların hamisi, Pamola'yı yendikten sonra kendini gerçekten dev aynasında görüyor ve yanındaki kadına artık uğraşması gereken hiçbir şey kalmadığını anlatıyormuş böbürlenerek. Ama kadın gülerek, o kadar emin olmayınız efendim, demiş. Yenilgi yüzü görmemiş biri hala var ve hiçbir şey onu alt edemez. Biraz şaşıran Glooskap, Cap, bu kudretli kişinin kim olduğunu sormuş. Kadın, onun adı Oasis diye karşılık vermiş ama beni dinlerseniz onunla hiç dalaşmayınız. Oasis yalnızca bir bebekmiş. Yerde oturur, bir parça akça ağaç şekeri emerken yumuşak bir sesle kendi kendine şarkılar söylermiş. Gelin görün ki Glooskap hiç evlenmediğinden bir çocukla nasıl baş edileceği konusunda hiç bilgisi yokmuş ama büyük bir kendine güven içinde bebeği yanına çağırmış. Bebek gülümsemiş ama kılını bile kıpırdatmamış. Bunun üzerine Glooskap çok hoş bir kuş sesi taklidi yapmış. Oasis gene de hiç umursamamış, akça ağaç şekerini emmeye devam etmiş. Bu tür davranışlara hiç alışık olmayan Glooskap öfkeden küplere binmiş ve rezilce ve tehditkar sözlerle Oasis'e derhal yanına gelmesini emretmiş. Ama Oasis kulaklara zarar bir sesle uluyarak ağlamaya başlayınca Tanrı'nın gürlemelerini bastırmış, tehditlere hiç kulak asmadan yerinden bile kıpırdamamış. İçine düştüğü duruma iyice kızan Glooskap, bütün büyü melekelerini harekete geçirmiş, en berbat büyülü sözlere, en korkunç sihirlere başvurmuş. Ölüleri ayağa kaldıran, şeytana bir telaş kaçırarak yerin 7 kat dibine yollayan şarkılar söylemeye başlamış. Ama Oasis hiç istifini bozmazken bir parçada canı sıkılmış gibi görünüyormuş. En sonunda Glooskap umutsuzca bir telaş kulübeden kaçarken Oasis yere oturmuş Inga, Inga diye ağlıyormuş. Ve o gündür, bugündür Kızılderililer der ki ne zaman bir bebek Inga derse kudretli Glooskap'i yenilgiye uğrattığı günü anımsarmış. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Lewis Spence tarafından kayda alınan bir hikayeden derlenmiştir. Pınar'ın Yaşlı Kadını, Cheyenne. Mısır ve Bizon'un insanlara sağladığı nimetler üzerine anlatılan bu hikaye, onu takip eden Arrow Boy hakkındaki efsane ile ilintilidir. Cheyenne örf ve adetlerine göre anlatan kişi, bunun sonuna başka bir hikaye ekleyelim der ve kaldığı yerden devam eder. Her iki hikayenin de başında sözü geçen Kuzey, Cheyenne'lerin olasılıkla Ojibwe'ler tarafından sürüldükleri Orta Kuzey Amerika'daki av bölgelerine yapılan nostaljik bir atıftır. Cheyenne'ler henüz kuzeydeyken bir dağın yamacından hızla akıp giden bir pınarın açık tarafından içeri girdiği büyük bir daire şeklinde kamp kurmuşlar. Pınar kampa su sağlıyormuş ama yiyecek bulmak o kadar kolay değilmiş. Bizonlar ortalıktan yok olmuş, insanlar açlıktan kırılıyormuş. Pırıl pırıl bir günde erkekler daire şeklindeki kampın ortasında halka ve mızrak oyunu oynuyorlarmış. Oyunda bir siyah, kırmızı çember ve çember yuvarlanırken atarak içinden geçirmeye çalıştıkları ikisi kırmızı, ikisi siyah, 4 mızrak kullanıyorlarmış. Oyunu kazanabilmek için oyunculardan biri henüz hareket halindeyken sopayı çemberin içinden geçirebilmeliymiş. Genç bir adam kampın güney tarafından oyuna katılmak üzere çıkıp geldiğinde bayağı kalabalık bir seyirci toplanmış bile. Sırtında tüyleri dışarı doğru bizon derisinden bir kaftan varmış. Bedeni sarıya boyanmışmış. Kafasında gene sarıya boyanmış bir kartal tüyü takılıymış. Çok geçmeden bu sefer toplanan çemberin kuzey tarafından aynı şekilde giyinmiş bir başka genç adam oyunu seyretmek için çıka gelmiş. Birbirlerini tanımıyorlarmış ama göz göze geldiklerinde konuşmak için kalabalığı yararak bir araya gelmişler. Güneyden gelen, dostum demiş, benim giysilerimi taklit etmişsin, bunu neden yapıyorsun? Diğeri, asıl sen beni taklit ediyorsun, neden? Açıklamalarında her iki adam da aynı hikayeyi anlatmışlar. İkisi de dağın yamacından aşağıya akmakta olan pınara girmişler ve her ikisine de orada nasıl giyinecekleri söylenmiş. O arada kalabalık oyunu seyretmeyi bırakmış, onları dinliyormuş. Genç adam, insanlara ikisinin tekrar pınara gireceğini ve çok geçmeden geri döneceklerini söylemiş. Kalabalığın gözleri önünde iki adam pınara doğru gitmişler. Güneyden gelen adam, kafasını bizon poslu bir kaftanla örterek suya girmiş. Öbürü de aynı şeyi yapmış. Genç adamlar, suyun içinde şapur şupur yüzerek büyük bir mağaraya varmışlar. Mağaranın girişinin hemen yanında yaşlıca bir kadın oturmuş, aynı toprak kaplarda biraz bizon etiyle mısır pişirmekteymiş. Onları hoşça karşılamış. Torunlarım, demek geldiniz. Hadi gelip yanıma çökün bakayım, demiş. Gençler, kadının her iki tarafına oturmuşlar ve haklarının aç olduğunu, bunun için yiyecek istemeye geldiklerini anlatmışlar. Kadın onlara bir Kaptan mısır, diğer kaptan da et vermiş. Yiyebildikleri kadar yemişler ve karınları doyduğunda kaplar hala önceki gibi doluymuş. Kadın sonra onlara güneye doğru bakmalarını söylemiş, baktıklarında bütün arazinin bizon sürüleriyle dolu olduğunu görmüşler. Onlara batıya bakmalarını söylediğinde, o zamanlar Midilli'nin ne olduğunu bilmeseler de işlerinde sürüyle Midillilerin olduğu irili ufaklı çeşit çeşit hayvan görmüşler. Kuzeye bakmalarını istediğinde de her yerin mısır tarlalarıyla dolu olduğunu görmüşler. Yaşlı kadın onlara, görmüş olduğunuz bütün bu şeyler gelecekte sizin olacak. Bu gece size bizon sağlayacağım. Buradan ayrıldığınızda bizonlar peşinizden gelecek ve gün batımından önce halkımız onlara kavuşacak. Bu çiğ mısırları da kaftanınızın altına saklayın ve her bahar geldiğinde bunları ovada nemli toprağa ekin. Olduklarında onları yiyebilirsiniz, demiş. Şu pişirmiş olduğum mısır ve bizon etini de alın ve halkınızın yanına döndüğünüzde onlara oturup şu düzen içinde yemelerini söyleyin. Önce bir öksüz oğlan çocuk dışında, gencinden yaşlısına doğru bütün kadınlar ve kızlar. Sonra da bir öksüz kız çocuk dışında, yaşlısından gencine bütün kadınlar ve kızlar. Bütün herkes karnını doyurduktan sonra da kaplarda kalan diğer yiyecekleri o öksüz oğlanla kız yiyeceklerdir. İki adam kadının sözlerini dinlemişler. Pınardan çıkınca bütün bedenlerinin kırmızıya boyanmış olduğunu, kafalarındaki tüylerin de kırmızıya döndüğünü görmüşler. Doğruca halklarının yanına gitmişler. Onlar da söylenen düzen içinde oturup gönderilen yiyecekleri yemişler. Yiyecekler herkese yetmiş ve kaplar öksüz kızla oğlana geçirildiğinde hala doluymuşlar ve onlar da oturup geri kalanı silip süpürmüşler. Gün batımına doğru insanlar yuvalarına çekilmişler ve dikkatle Pınar'ı gözlemeye başlamışlar. Aradan çok geçmemiş ki bir bizonun atlayarak sudan çıktığını görmüşler. Yaratık sıçramış, oynamış, yerlerde yuvarlanmış ve sonra da Pınar'a geri dönmüş. Kısa bir süre sonra bir başka bizon çıkmış sudan, arkasından bir başkası, onun da arkasından bir başkası ve derken o kadar hızla çıkmaya başlamışlar ki çayenler onları artık sayamaz olmuşlar. Bizonlar bütün gece boyunca çıkmaya devam etmiş ve ertesi gün bütün arazi göz alabildiğine bizonlarla dolmuş. Koca kampı bir bizon kokusudur almış. Ertesi gün çayenler onların etrafını sarmışlar, adamlar yayan olarak avlandıkları halde yeteri kadar hızlı koşabiliyor olsalardı. Bir süre insanlar bizon eti bolluğundan ıh demişler. Bahar geldiğinde kamplarını ovaya, nemli topraklara taşımışlar. Orada büyülü pınardan aldıkları mısırları ekmişler. Mısırlar süratle büyümüşler ve ektikleri her tohumdan kocaman saplar oluşmuş ve bu saplarda da 2 ya da 4 adet mısır koçanı bitmiş. İnsanlar bundan sonra her yıl bahar geldiğinde mısır ekmişler. Baharlardan birinde mısır ektikten sonra çayenler bizon avına çıkmışlar. Uzun bir süre idare edecek kadar avlandıktan sonra tarlalarına geri dönmüşler. Şaşkınlık içinde bir de bakmışlar ki komşu kabilelerden biri mısırlarını çalmış. Bir koçan bile kalmamacasına. Geriye bir tek sapları bırakmışlar. Hırsızlık olalı bir donunay geçmiş olmasına rağmen çayenler birkaç gün boyunca düşmanlarının ayak izlerini takip etmişler. Hatta bu arada birkaç kabileyle kapıştılarsa da asıl hırsızları bulup çalınan tek bir koçanlarını bile geri alamamışlar. Çayenler bundan sonra epey bir uzun süre mısır ekmemişler. Hikaye geçen yüzyılın başlarında George A. Dorsey tarafından kaleme alınmıştır. Burada anlatılan mısırların yitirilişi, çayenlerin nasıl tarımı bırakıp 18. yüzyılın ikinci yarısında bizon avına başladıklarını sembolize etmektedir. Bu dönemde yayla insanlarına silahların ve atların verilmesiyle takılan kanatların onları yalnızca ürün toplayıcılıktan avcılığa taşımamış, asıl bilinen kültürel gelişimin aksine ama daha incelikli ve taşınabilir mahsul elde edilmesi yolunu açmıştır. Yayla kızılderililerinin altın çağına neden olarak 3. ayrımın sonu sayfa 46.